Ayrım 2, Büyük Ki'nin Kısa Öyküsü, Karşı Devrim, Ferruh Sidar, Sayfa 13. Hiçbir yapı temelsiz değildir. Yerleşik toplumsal düzenin köklü bir biçimde niteliksel olarak yeniden biçimlendirilmesine, yani Türk devrimine yönelik ilk adımın 19 Mayıs 1919'da atılması nedeniyle Atatürk Cumhuriyet tarihimizi bu yıldan itibaren başlatır. Başlangıçta devrim fikrine, daha sonra da devrime karşı direnenlerin kökleri daha eskiye dayansa da düzeni değiştirmeye ilişkin eylem düşüncesinin ve de eylemin yaşandığı süreç doğal olarak karşı devrimcilerin de öyküsü açısından başlangıçtır. Başka bir deyişle karşıtlık, devrim fikrinin ve bu fikrin yaşama geçmesiyle oluştuğuna göre biz karşı devrimin öyküsünü farklı zamanlardan değil, Cumhuriyet tarihinden itibaren başlatmak ve değerlendirmek durumundayız. Ulusçuluk esasına dayalı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ulusçulukla hesaplaşmanın zamanı geldi diyerek artık tanımadığını ilan eden kinci zihniyetin geçmişini, kendi deyişleriyle cemaziyül evvelini bilmeksizin yapılabilecek tüm değerlendirmeler eksik olacaktır. Hiçbir yapı temelsiz değildir çünkü. Karşıtlık Sivas'ta belirginleşti. Mustafa Kemal Cumhuriyet fikrini ilk kez dillendirdiği sırada yol arkadaşlarıyla yaşayacağı ayrışmayı daha önceden biliyordu. Özellikle Sivas Kongresi'nde tartışılan kimi konuların içeriği, onun hedefleri açısından işinin hiç de kolay olmayacağını göstermişti. Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında kurulan yeni oluşumun gelecekteki siyasi hedefleri açık ve bütünlüklü değildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni yeniden canlandırmayacaklarına dair yemin ederek işe başlayan temsilcilerin siyasetle ilgilenip ilgilenmeyecekleri konusundaki tartışmalar sonuçsuz kaldı. Mustafa Kemal'in başkan olmaması için büyük çaba gösteren Rauf Bey ve kimi temsilcilerin dillendirmesiyle Amerika nimayesi konuşuldu. Amasya kararlarında imzası bulunmasına rağmen Refet Bey'in de bu görüşü desteklemesi işe yaramadı. Çoğunluğun sıcak bakmadığı bu düşüncenin yerine toprak bütünlüğünün ve milli bağımsızlığın korunması istendi. Sivas'a gelmeyerek temsilciler meclisine karşı olduklarını mektupla bildiren Trabzon mebuslarının görüşlerini aynı tarihte Erzurum'da Mustafa Kemal'e karşı hareketlerin başladığı sırada Kazım Karabekir'in de paylaştığını biliyoruz. 12 Eylül 1919'da çalışmasına son verilen Sivas Kongresi'nde yalnızca 3 oy farkla seçilen Mustafa Kemal, başkan olmasaydı eğer daha sonraki gelişmeler nasıl seyrederdi? Bunu öngörsek bile tam olarak bilemeyiz. Ancak bu kongrede Rauf Bey ve arkadaşları ile Mustafa Kemal arasında sonsuza kadar sürecek olan ayrışma tamamen belirgin hale geldi. Zorunlu ilişkiler. Kongreden bir gün sonra ordu komutanları aracılığı ile padişaha gönderilen telgrafta tahta ve hanedana olan sadakat yinelenerek saltanat ve hilafete sadık ve hürmet eden yeni bir hükümetin kurulması hususunda emir buyurması istendi. İngilizlerin desteğiyle Kürt aşiretlerini Mustafa Kemal'e karşı kışkırtma girişimlerini sürdüren damat Ferit Paşa'ya da ayrıca bir uyarı telgrafı gönderildi. Ülkenin anahtarlarını düşmana teslim ettikten sonra ordunun hızla dağıtılması ve toprakların paylaşımı konusunda işgalcilerden daha istekli görünenlerle sürdürülen ilişki Mustafa Kemal açısından ideal değildi kuşkusuz. Ne var ki başka hiçbir seçeneği de bulunmuyordu. İstanbul ile Anadolu ilişkilerinin kesilmesine ilişkin bunalımın yanında yukarıda sözü edilen telgrafı da değerlendiren Padişah ve Halife Mehmet Vahdettin, olayların daha da gelişip serpilmemesi için karşı bir hamle ile damat Ferit Paşa'nın istifa etmesini sağlamıştı. Yeni Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın milliyetçilerle görüşerek onları fiili olarak tanıması ve bu hareketin temel ilkelerinin kabulüne ilişkin anlaşma yapması dikkat çekiciydi. Dahası Aralık 1919'da Milliyetçi Cephe'nin isteğiyle Osmanlı Meclisi için yeni bir seçim yapıldı. Milliyetçilerin de içinde yer aldığı yeni meclis Ocak 1920'de toplanarak Milli Misak'ı, yani Ulusal Andı kabul etti. Bu durum Milliyetçi Cephe içinde bulunmakla birlikte padişaha ve hilafete bağlı olanlarla Milliyetçilerin meclis içinde kontrol edilebileceği sananları mutlu etmişti. Bu süreç kısa sürdü. Ankara'ya yerleşen Mustafa Kemal ve arkadaşlarının eylemleri, İtilaf devletlerini ve İstanbul yönetimini huzursuz etti. Başkentteki milliyetçi destekçilerin artan çabalarıyla İtilaf kuvvetlerinin silah depolarından elde edilen malzemelerin Anadolu'ya gönderilmesi, sahte olan iğreti birlikteliğin sonunu getirdi. İtilaf devletleri harekete geçerek Ali Rıza Paşa'nın istifasını sağladı. Yerine Salih Paşa geçti. İstanbul'da tutuklanan bir grup milletvekili Malta'ya sürgün edildi. İlerleyen süreçte 1921 yılında Anadolu'da milliyetçiler tarafından tutuklanan İngiliz subayları karşılığında serbest bırakıldılar. Osmanlı Meclisi 18 Mart 1920'de İstanbul'da son kez toplanarak meclis üyelerinin tutuklanmasını değerlendirdi. Bu durumu protesto eden bir kararı oy çokluğu ile onayladıktan sonra da kendini süresiz olarak tatil etti. Bu gelişmeden bir gün sonra Mustafa Kemal Ankara'da olağanüstü bir meclis için seçim çağrısı yaparak her birime gönderdiği buyrukta başkentin resmen işgal edildiğini, her türlü güçten yoksun kalan devlet otoritesinin kalmadığını, bu nedenle de millet meclisinin dağıldığını vurguladıktan sonra ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtuluşunu sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılmasını, İsterlerse eğer millet meclisi üyelerinin de bu meclise katılabileceklerini bildirdi. 23 Nisan'da temsilciler Büyük Millet Meclisi adıyla Ankara'da toplandı. Bu koşullarda bile temsilciler isyancı damgası yemelerine neden olacak herhangi bir adım atma konusunda isteksizdiler. Bunun göstergesi de padişah ve halife olan Mehmet Vahdettin'e olan bağlılıklarını herkese yeniden duyurmalarıdır. Yayınlanan fetva ile süreç hız kazandı. Kökleşmiş adeta tapınılan bu görkemli yapıları, özellikle halifelik kurumunu ileride yıkmayı tasarlayan ve bu nedenle de dava arkadaşlarıyla yolları ayrılacak olan Mustafa Kemal dışında tüm meclis bağlılık konusunda içtenlikliydi. Padişah Vahdettin'in damat Ferit Paşa'yı yeniden sadrazamlığa getirmiş bulunması ve din işlerinden sorumlu Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'ye fetva yayınlatarak halifenin emri doğrultusunda asilerin öldürülmesinin dini bir gereklilik olduğunu duyurması bile onların bu duygularını tamamen değiştirmedi. Kendileriyle savaşan Çerkez Aznavur'a paşa ünvanı veren yönetim, Mustafa Kemal ve diğer milliyetçi önderlere divanı harp, yani yüksek rütbeli askerlerin savaş suçları için toplandığı meclis tarafından ölüm cezası verildiğini duyurdu. Padişah ve yönetiminin milliyetçilere askeri ve siyasi saldırı planları ürkütücü olsa da dinsel saldırıları çok incitici geldi. Bu nedenle 3-4 Mayıs'ta toplanan Büyük Millet Meclisi bir bakanlar kurulu tayin etti. 5 Mayıs'ta Ankara Müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, Anadolu'dan gelen 152 müftünün de katıldığı bir fetva yayınlayarak yabancı zorlamasıyla çıkarılmış bir fetvanın geçersiz olacağını ilan etti ve Müslümanları halifelerini esaretten kurtarmaya çağırdı. Böyle olsa da görkemi ve etkisi yüzyıllara dayanan padişah, sadrazam ve Şeyhülislam gibi makamlar karşısında çok etkili olamadı. Padişahların kardeşlerini öldürtmek, istediği kişilerin canı ve malı hakkında işlem yapmak ve dilediği her türlü eylemlerini olağan kılmak için din adına kullandıkları bir kurumdu fetva makamı. Milliyetçilere ilişkin çıkartılan fetvalarda makamı muallayı imamet, yani yüksek halifeliğe karşı geleceklerin din ve imandan çıkacakları bildirilerek Nass-ı Kerim mucibince katil ve kıtelleri meşru olduğu, Kur'an hükmünce öldürülmelerinin gerektiği vurgulanmış, padişah mülkünde bulunan bütün Müslümanların Sultan Vahdettin Han Hazretlerinin etrafında toplanıp bu eşkıya ile savaşması emredilmişti. Eşkıya ile çarpışmaya sevk olunanlar çarpışmadan çekinir ve firar ederlerse günah-ı kebire ve asım olup dünyada tazir-i şedide ve ahirette azab-ı elime müstahak olacakları, yani kuvayi milliyeye karşı görevlendirilenlerin onları öldürmekten çekinmeleri veya kaçmaları halinde en büyük günahı işlemiş olacakları, dünyada ve ahirette en büyük cezaya layık görüleceklerinin altı çizilmişti. Yunan uçakları Anadolu semalarında bu fetvaları serpiştirirken İngiliz torpidolarının yanında konsolosları, Rum ve Ermeni birlikleri ile Teali İslam yani Müslümanlığı Yükseltme Birliği adındaki yapılanma da fetvaları tüm Anadolu'ya ulaştırmıştı. Sivas Kongresi sırasında şimdilerde adına övgüler düzülen Ali Kemal ile heykeli dikilip adeta tapınılır hale getirilen Said Molla aracılığı ile eylemler düzenleyen İngiliz Dostları Derneği de boş durmadı. Kurtuluş Savaşı'nı engellemek üzere 20 Mayıs 1919'da İngiliz ajanı Papaz Frew başkanlığında kurulan derneğin üyeleri Padişah ve Halife Mehmet Vahdettin, Sadrazam yani Başbakan, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beyler ile Said Molla'dan oluşmuştu. Dernek isyan çıkartarak milli anlayışı felç etmeye yönelik çalışmalarının yanında İngiliz himayesini sağlamak amacıyla da uğraşlar verdi. Yoksul semtlerdeki insanlara et dağıtma projesi, işbirliği sağlama ve kışkırtma yönündeki girişimler arasında oldukça etkili oldu. Hilafet ordusunun işgalcilerle birlikte milliyetçilere saldırması. Milliyetçilere karşı pek çok yerde ayaklanmalar olurken yönetimin kışkırttığı düzensiz kuvvetler de Ankara civarında bile milliyetçilere saldırdılar. Yunanlılara, Ermenilere ve Fransızlara karşı silahlı mücadele veren milliyetçiler hilafet ordusuna karşı da yurdu savunmak zorunda kaldılar. Saldırganlardan bir bölümünün aylar sonra bu eylemlerden vazgeçmesinin nedeni Ağustos 1920'de imzalanan Sèvres Anlaşması'dır. Büyük ve duygusal bir değişime yol açan bu gelişme Mustafa Kemal ve arkadaşlarının işini bir ölçüde kolaylaştırmıştı. Vatan hainliğine ilişkin yasa çıkış gerekçesi ve istiklal mahkemeleri. O günlerde olduğu gibi bugün de hakkında çeşitli görüşler ileri sürülen istiklal mahkemelerinin kurulmasına olanak sağlayan Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun yani vatan hainliğine ilişkin yasanın çıkış nedeni özetle şöyledir. Bağımsızlık savaşının kazanılması için düzenli bir orduya gereksinim duyulmuştu. Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından itibaren çığ gibi büyüyen asker kaçakları sorunu ile gitgide artan isyanlar nedeniyle söz konusu yasa 29 Nisan 1920'de onaylandı. Bayburt ve çevresinde, Bozkır'da, Düzce'de, Yozgat'ta, Zile'de ve Konya'da çıkan isyanlar geniş katılımlı ve örgütlü olarak şeriatı yani din devletini oluşturmak amacıyla yapılmıştı. Ayrı bir devlet kurmak amacıyla da milli aşiretinin Doğu Anadolu'da, Koçgiri aşiretinin Sivas-Erzincan yöresinde, Orta Karadeniz bölgesinde de Rum çetelerinin sert girişimleri vardı. Asker kaçaklarının 20-30 kişilik gruplar halinde çeteler oluşturarak çeşitli yerlerde baskın düzenliyor olması da ayrı bir sorundu. Bu eylemler nedeniyle çıkartılan yasada özetle birinci madde, Büyük Millet Meclisi'nin varlığına ve geçerliliğine isyana yönelik yazı, sözlü veya fiili karşıtlık ya da kışkırtmada bulunanlar vatan haini kabul edilir şeklinde biçimlenirken, ikinci maddede de karşı koymaya veya isyana katılanlara idam, kışkırtıcılara da ceza kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca ceza verileceği belirtilmektedir. Bu yasa amacı gereği ihtilal yasasıydı. Böyle olsa da bir yandan Yunan ordusunun Bursa'yı da işgal ederek ilerleyişi, diğer yanda artan orandaki isyanlar yasanın uygulamalarında aksaklıklar yarattı. Bu sorunu çözmek için Tevfik Rüştü ve Refik Şevket Beylerin önerisi Mustafa Kemal'in desteğiyle ihtilal mahkemelerine ilişkin yasa tartışmaya açıldı. Bu yasa 11 Eylül 1920'de firariler yani kaçaklar hakkında kanun adıyla onaylanıp yürürlüğe girdi. Yasanın ilk maddesi kaçaklar hakkında sivil ve askeri yasalarda ve gerekli görülen diğer kaynakların ceza kararlarından yararlanılarak bağımsız karar veren ve uygulayan, Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşmuş istiklal mahkemeleri şekillenmiştir denmektedir. İkinci maddede ise bu mahkemelerin üye sayısı 3 olup bunlar Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluk oylarıyla seçilir. Seçilen üyeler aralarından bir başkan seçerler biçimindedir. Mahkemelerin sayısına ve görev yapacakları bölgelere Bakanlar Kurulu önerisiyle Büyük Millet Meclisi'nin karar vereceğine ilişkin karar ise 3. maddede belirtilmiştir. Ankara, Eskişehir, Konya, Isparta, Sivas, Kastamonu, Pozantı ve Diyarbakır'da kurulan bu mahkemeler ilk başta asker kaçaklarına ilişkin davalara bakmak üzere kurulsa da daha sonra kapsamı genişletilerek vatana ihanet, casusluk, yolsuzluk, eşkıyalık, bozgunculuk ve benzerleriyle ülkenin maddi manevi güçlerini zayıflatmaya yönelik çalışmalar olarak düzenlendi. Böylece BMM, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte yargı erkini de bünyesinde toplayarak devrim meclisi haline geldi. 1. İnönü Savaşı'nın etkileriyle birlikte TBMM'nin içte ve dışta tanınması, düzenli ordunun kurularak ayaklanmaların bastırılması, kanunların egemen olması, vergilerin toplanması, askere alma işlerinin yoluna girmesi ve milletin orduya güven duyması sağlandı. Bir süre sonra Ankara dışında bu mahkemeler gerek kalmadığı düşüncesiyle verilen bir önergeyle kaldırıldı. Ne var ki 1921 yazında Yunanlıların Kütahya-Eskişehir çatışmasında üstün gelerek Ankara'ya doğru ilerlemesi İstiklal Mahkemelerini yeniden gündeme getirdi. Yapılan görüşmelerde düşmanın yeni saldırısını karşılayabilecek önlemlerin alınmasına ve kaynakların harekete geçirilmesine normal hükümet kuruluşunun gücü yetmeyeceği, meclisin mutlak otoritesinin ve yetkisinin savaş alanlarına giren bölgelerde işlemesinin gerektiği dillendirildi. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa'nın İstiklal Mahkemelerinin yeniden oluşturulmasını ısrarla istemesi üzerine Kastamonu, Konya, Samsun ve Yozgat'ta yeni mahkemeler oluşturuldu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Fevzi Paşa ve İsmet Paşa komutasında kazanılan Sakarya Zaferi'nden bir yıl sonra da 31 Temmuz 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nu kabul etti. Başkomutanlık yetkisine tepkiler. Dünyanın en kanlı savaşlarından birine, Sakarya Savaşı'na katılmak ve onu yönetmek üzere yetkilendirilen Mustafa Kemal'e başkomutanlık unvanının verilmesine ilişkin bu dönemdeki tartışmalar da unutulmayacak türdendir. O günkü meclisi kilitleyerek başkomutanlık unvanı padişaha aittir, ona verilemez diyen aykırışlar bu ülkenin semalarında hala yankılanmaktadır. Din devleti kurulmasından yana uğraş veren şeriatçılar böyle avaz avaz çığlık atarken Yunan ordusu Sakarya önlerine doğru ilerlediği sırada diğerleri de bu yetki diktatörlük yaratmak için istenmektedir diyerek yetkilendirme önerisine karşı çıkmışlardı. Halkın kendini yönetmesine karşı çıkan zihniyetle Mustafa Kemal'in beklenen ayrışması. Büyük zaferden yaklaşık 2 ay sonra 20 Kasım 1922'de Lozan'da başlayan barış görüşmeleri 24 Temmuz 1923'te tamamlandı. Askeri savaş kazanılmış, milliyetçilerin siyasi programı başarıya ulaşmış ve uluslararası bir anlaşma dünya tarafından tanınmıştı. Sıra yeni yönetimin nasıl şekilleneceğine geldiğinde yukarıdaki gelişmelere rağmen idarenin padişah ve halifeye dayalı olmasını diretenlerle halkın kendini yönetmesi konusunda taraf olan Mustafa Kemal arasındaki beklenen ayrışma öne çıktı. Temmuz 1922'de başbakan olan Rauf Bey, "Ben saltanat ve hilafet makamına bütünlüklü bir biçimde ve duygusal olarak bağlı biriyim. Padişaha bağlılığımı korumak borcumdur. Halifeye olan bağlılığım ise eğitimim gereğidir. Bunların ötesinde başka görüşlerim de vardır. Bizde genel durumu tutmak güçtür. Buna ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam temin edebilir. O da saltanat ve hilafet makamıdır. Onun yerine başka içerikte bir varlık yerleştirmeye çalışmak yıkım ve elemlerle sonuçlanır. Asla kabul olunamaz." dediğinde yanında bulunanlardan Refet Paşa da, "Aslında bizde padişahlıktan ve halifelikten başka yönetim şekli söz konusu olamaz." diyerek onunla hemfikir olduğunu bildirmişti. Başlangıçta Mustafa Kemal saltanatla hilafeti birbirinden ayırmayı ve saltanatı kaldırmayı tasarlamıştı. Padişah olmayacak bir Osmanlı şehzadesi hilafet makamına geçecek, ancak yetkileri siyasi değil dini olacaktı. Böylelikle sağlamak istediği uzlaşı aracılığı ile dinsel muhalefeti etkisiz hale getirmeyi umuyordu. 31 Ekim'de bu önerisini Müdafaa-i Hukuk grubunun bir toplantısında dile getirdi. Beklediğinden daha şiddetli bir tepkiyle karşılaşan Mustafa Kemal bu gelişmeyi şöyle aktarıyor: En sonu karma komisyon başkanından söz aldım. Önümdeki sıranın üstüne çıktım ve yüksek sesle şunları söyledim. Efendiler dedim, egemenliği hiç kimse, hiç kimseye bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla veremez. Egemenlik güçle, erkle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk ulusunun egemenliğine el koymuşlardı. Bu yolsuzluklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk ulusu bu saldırganlara artık yeter diyerek ve bunlara karşı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir olup bitlidir. Söz konusu olan ulusa egemenliğini bırakacak mıyız sorunu değildir. Sorun gerçekleşmiş bir olayı yasa ile saptamaktan başka bir şey değildir. Bu ne olursa olsun yapılacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi doğru görürse sanırım ki uygun olur. Yoksa yine gerçek yöntemine göre saptanacaktır. Ama belki bir takım kafalar kesilecektir. İşin bilimsel yönüne gelince, hoca efendilerin üzülmelerine ve kaygılanmalarına hiç yer yoktur. Bu konuda bilimsel açıklamalarda bulunayım dedim ve uzun uzadıya bir takım açıklamalar yaptım. Bunun üzerine Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi, "Bağışlayınız efendim, biz sorunu başka açıdan değerlendiriyorduk, açıklamalarınızla bizi aydınlattınız," dedi. Sorun karma komisyonca bir çözüme bağlanmıştı. Hızlı bir biçimde kanun taslağı hazırlandı. Aynı günde meclisin ikinci oturumunda okundu. İsim isim oylanması önerisine karşı kürsüye çıktım. Dedim ki buna gerek yoktur. Ülkenin ve ulusun bağımsızlığını sonsuz olarak koruyacak ilkeleri yüce meclisin oy birliğiyle kabul edeceğini sanıyorum. Oylayalım sesleri yükseldi. En sonu başkan oya koydu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir dedi. Yalnız aykırı bir ses işitildi. Ben karşıyım. Bu ses söz yok sesleriyle boğuldu. İşte baylar, Osmanlı egemenliğinin yıkılış ve çöküş töreninin son evresi böyle geçmiştir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.